42. ayrım, sayfa 523. Bölüm 5, rakipsiz yönetici. 24. kısım, önder her zaman haklıdır. Suikast girişimi Mustafa Kemal'in yeni Türk devleti üzerinde kendi kişiliğini vurgulamaktaki kararlılığını biraz daha güçlendirdi. 1925 gibi çok erken bir tarihte Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel'e o tarihte Ankara'nın merkezi sayılan bir meydana, şimdi Ulus Meydanı, bir zafer anıtı siparişi verilmişti. Dipnot, Ana Britannica, Cilt 13, sayfa 626. Gazi'yi üzerinde üniformasıyla at binmiş olarak gösteren heykel, 6 metrelik bir kaidenin üstüne oturtulacak, çevresinde daha küçük boyutlarda iki asker bir köylü kadın heykeliyle Gazi İsmet ve Fevzi Paşalara düşmanı kovalamalarını emrederken gösteren bir kabartma bulunacaktı. Dipnot, Manbury, sayfa 239-240. İlk taslağı hazırlayan Krippel başka bir heykel üzerinde çalışmak üzere İstanbul'a gitti ve bu heykel 3 Ekim 1926 tarihinde Sarayburnu Parkı'na yerleştirildi. Açılışa katılamayan Mustafa Kemal ilk heykelini dikerek kendisine sevgilerini belirten vatandaşlarına teşekkürünü belediye başkanına çektiği telgrafla bildirdi. Dipnot ATTB sayfa 575. Krippel Konya ve daha sonra Samsun'da bazı heykeller yaptı. Ankara'daki Zafer Anıtı ancak 1927 yılında açıldı. Bu arada özellikle Avrupalı soyluların büstlerini yapmakla ün kazanmış olan İtalyan heykeltıraş Pietro Canonica da Ankara'ya geldi. Mustafa Kemal'in ona poz verdiği Çankaya'daki köşkü, Mussolini'ye yazdığı mektupta Canonica, kelimenin tam anlamıyla bir burjuva evi, una casa borghese sözleriyle tanımladı. Mustafa Kemal'i ise bizim Lombardiya veya Piemonte bölgelerinin eski askerlerine benzeyen, sade ama seçkin bir adam diye ekledi. Yüreği merhametle doluydu, çok acı çekmiş olduğu, aşkla ve arkadaşlıklarında hayal kırıklığı yaşadığı belliydi. Canonica kendi annesini anımsatan portreyi görünce çok şaşırdı. Mustafa Kemal bu resmin annesine ait olduğunu söyledi. ''En iyi arkadaşımdı, onu kaybedince her şeyimi kaybettim.'' dedi Mustafa Kemal ve kısa bir sessizlikten sonra ekledi. ''Biliyor musunuz, ben evliydim. Belki evlilik bana göre değildi.'' Ama her halükarda eğer erkeğin ulaşmak istediği bir amacı ve politikada bir yeri varsa kocasının yanındaki yerinin nezaketini anlayabilecek yetenekte bir kadın bulmak çok zor. Benim karım bunu anlamıyordu. Bu nedenle ayrılmak zorunda kaldım. Sonunda Canonica, ahlakıyla ilgili çıkan söylentiler bana çok abartılmış geliyor yorumunu yaptı. Dipnot Eyce sayfa 21, 22, 38 ve 39. Canonica çok çalıştı. Ankara'daki Etnografya Müzesi'nin önündeki heykel, Atatürk'ü at üzerinde ana caddelerden biri için yapılan, diğer ise üzerinde üniformasıyla dimdik ayakta dururken gösteriyor. İzmir için yaptığı at üzerindeki heykelin dışında, Canonica'nın en tanınmış yapıtı İstanbul Taksim'deki anıttır. Bir tarafında sivil giysiler içinde yardımlarını takdir ettiği yegane dostları olan İsmet ile Fevzi Paşaların arasında dururken, diğer yüzünde askerlerin yanında üniformasıyla görünür. Taksim Anıtı 1927 yılında açıldı. Şimdi uluslararası bir otelin gökdeleni ona tepeden bakarken, 1997 yılında şehrin İslamcı kesimden gelen belediye başkanı, heykeli gölgede bırakacak büyüklükte bir de cami inşa ettirme tehdidini savurmuştu. Temizlik girişimlerinden önce tasarlanan bu heykeller yeni düzenin anıtları oldular. Dindar Müslümanları şaşkınlığa uğratırken Mustafa Kemal'in otoritesini güçlendirdiler. Ondan başka kim kendi heykelini dikebilirdi? Heykellerin yapımı için gerekli olan parayı minnettarlık, hayranlık, kendine yer edinme çabası ve dalkavukluk karışımı bir duyguyla hareket edenler sağlamıştı. Mecliste de dalkavukların sayısı alabildiğine yükselmişti. 1 Kasım 1926 tarihinde meclisin açılış konuşmasında suikast girişiminden söz ederken, 30 yıl sonra Liberal Demokrat Parti'nin kurucuları arasında yer alacak olan Refik Koral'tan, "O sefiller Türk milletinden değildir, büyük dahi" diye atılmış, başka bir milletvekili de, "Onları Türklük değil, cehennem bile kabul etmez" diye eklemişti. Dipnot AS'de Cilt 1 sayfa 363. Bu koşullar altında Canonica'nın Mussolini'ye, Gazi'nin yanında onun eksiklerini tamamlayan canlı ve neşeli karakterli, büyük ideallerle dolu, çok kültürlü, çok az rastlanır, çevik bir zekaya sahip, inanılmaz derecede kurnaz, her şeyi derinine inceleyen bir insan olarak tanımladığı İsmet İnönü'nün bulunması Mustafa Kemal için büyük bir şanstı. Dipnot Eyce sayfa 39. Mustafa Kemal'i İstiklal mahkemelerine dağıtması için incelikli bir ısrarla ikna eden yine İsmet idi. Cumhurbaşkanı kararını Kel Ali'ye parlamento binasının karşısındaki yeni yapılan Ankara Palas Oteli'ndeki bir baloda aniden bildirdi. Ertesi gün 7 Mart 1927'de mahkemeler artık yoktu. Dipnot Özerdim sayfa 97. Yargıç olarak görev yapmış olan milletvekilleri benz arabalarla ödüllendirildiler. Dipnot Atay Çankaya sayfa 406. Kel Ali sık sık Cumhurbaşkanı'nın sofrasında bulundu ve birkaç dönem bakanlık yaptı. Cavit'i idama gönderdiğinden dolayı vicdan azabıyla aklını kaçırdığı söylentilerinin dolaşmasına karşın 1949'daki ölümüne dek meclisteki koltuğunu yitirmedi. Dipnot Ağaoğlu, babamın arkadaşları sayfa 104. Kılıç Ali de Cumhurbaşkanı'nın çevresindeki yerini korudu ve resmi yazışmalarda Mutat Zevat olarak adlandırılan grubun içinde adı sürekli geçti. Üçüncü yargıç Reşit Galip 3 yıl boyunca işsiz kaldı. Günlüğüne 3 yıl menkubiyet, yarı aç vaziyet diye not düştü. Dipnot Elman sayfa 375. 1934 yılındaki ölümüne dek milletvekili maaşını almayı sürdürdüğünden bu sözleri abartıydı. Ama bu o tarihte Türkiye gibi yoksul bir ülkede politika yapmanın geçim kaynağı olduğunu gösteriyordu. Rejimin baş yayıncısı Falih Rıfkı Atay, meclis üyeliğinin artık düşük maaşlı bir memuriyet biçimine geldiğinden şikayet edecekti. İsmet İnönü görevini aferistler, yani aferistes olarak adlandırılan karanlık işler çeviren iş adamlarını ve onların Ankara'da tanıdığı siyasetçileri kendisinden uzak tutarak sürdürüyordu. Dipnot Atay Çankaya sayfa 454-455. 2 Mart 1927'de İstiklal Mahkemelerinin kapatılmasından birkaç gün önce Meclis Takrir-i Sükun Kanunu'nun süresini uzattı. Dipnot Özerdim sayfa 97. Başbakan İsmet esas tehlikenin Şeyh Said isyanı olmadığını, ülkede kök salan düzen bozukluğu olduğunu açıkladı. Bu yasa yüzyıllardır tartışılan reformların kolayca gerçekleştirilmesini sağlayacaktı. Dipnot Goloğlu cilt 6 sayfa 220-221. Ama sükun aynı zamanda meclisin iyice önemsizleşmesine de yol açmıştı. Milletvekillerinin birçoğu oy vermekten kaçınırken, hükümetin sunduğu önergeler tartışmaya bile gerek duyulmadan, meclisin en fazla yarısının oy birliğiyle kabul ediliyordu. 26 Haziran'da meclis seçimden önce son kez toplandı. Meclis Başkanı Kazım Paşa, Özalp, kapanış konuşmasını ve bu dönem çalışmalarının onuru, vatanı felaketten kurtardıktan sonra millete bolluk ve mutluluk yollarını açan, gerçek ve samimi yol göstericimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya aittir sözleriyle bitirdi. Dipnot, adı geçen eser, cilt 6 sayfa 224. 30 Haziran'da Mustafa Kemal kendi isteğiyle ordudan emekliye ayrıldı. İsmet İnönü ile Kazım Özalp da onu izledi. 1923'te çıkarılan yasa bir sonraki seçime kadar asker kalmalarına hak tanımıştı ve artık seçim zamanı gelmişti. Mustafa Kemal emekli maaşı olarak ayda 40 lira, o tarihte 20 dolar alacaktı. Daha sonra bu maaşı 150 liraya yükseltildi. Cumhurbaşkanı maaş ve ödeneklerinin toplamı olarak ayda 13 bin lira alıyordu ve bütün giderlerini karşıladıktan başka yanında çalışanların maaşlarını da ödemek zorundaydı. Cumhurbaşkanlığının hesabı devlet bütçesinden ayrıydı. Dipnot Soyak cilt 2 sayfa 683-691. Ölüm tarihinde Atatürk'ün emeklilik hesabında yaklaşık 20 bin lira, yani yaklaşık 15 bin dolar birikmişti. Kişisel hesabında ise 53 bin lira vardı. Daha önceden devlete bağışladığı örnek çiftliklerin hesabında ise 1 milyon 450 bin TL bulunuyordu. Soyak 2. cilt sayfa 686. Mustafa Kemal rahat bir yaşam sürüyordu. İyi giysilerden hoşlanıyordu ve cömert bir ev sahibiydi. Ama hem o hem de İsmet İnönü parasal açıdan hesap verebilmek için tüm kurallara uymaya özen gösteriyorlardı. Mustafa Kemal orta sınıftan son derece dikkatli bir yöneticiydi. Sorumsuz bir doğulu hükümdar değildi. İsmet'in tahmin ettiği gibi yapılan temizlik sükûnu sağladı. Mustafa Kemal biraz rahatladı. İzmir ve Ankara mahkemelerinin arasında geçen sürede sekreteri Hasan Rıza Soya, "Fakat zinhar telaşa ve evhama kapılmamalıdır. Sinirlerimiz, kafalarımız dinç olmalıdır. Şunu bilesiniz ki evhama kapıldığımız gün sıfır olmuşuzdur." demişti. Dipnot adı geçen eser cilt 1 sayfa 376. Kesin kararlılığı halkın hayranlığını kazanıyordu ve Mustafa Kemal her gittiği yerde coşkuyla karşılanıyordu. Artık yakın zamana dek muhaliflerinin kalesi olan İstanbul'u ziyaret etme günü gelmişti. Aslında Mustafa Kemal için rahatlamanın anlamı sigara, içki ve fincanlar dolusu Türk kahvesi içmekti. 22-23 Mayıs 1927'de ikinci kez kalp krizi geçirdi. Doktorlar içki ve sigarayı azaltmasını önerdiler. Bu öneriyi yüzünde acı bir ifadeyle kabul etti. Dipnot: Doktoru Asım İsmail Arar tarafından rapor edilmiştir. Muayene sonunda hazırlanan rapor, Wasserman testinin negatif olduğunu bildiriyordu. Başka bir deyişle Mustafa Kemal Frengi geçirmemişti. Sayfa 726-727. Perhizi bir ay kadar sürdürdü ama İstanbul'u ziyaret heyecanına kapılınca tekrar eski alışkanlıklarına döndü. 1 Temmuz 1927'de İmparatorluk Yatı Ertuğrul ile eski başkente ulaştı. Kentin her tarafı bayraklarla süslenmişti ve büyük bir kalabalık limanda bekliyordu. Şehrin sivil yetkililerini Dolmabahçe Sarayı'nın tören salonunda kabul etti. 8 yıl aradan sonra tekrar İstanbul'da olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi ama daha önce neden gelmediğini açıklamadı. Dinleyenler aralarından çoğunun da katılmış olduğu tartışmaların Cumhurbaşkanı Muzaffer dönüşünü sergilemeden önce sakinleştirilmesi gerektiğini anlamıştı. Bu noktayı nazarı size 8 sene evveline kadar içinde 7 evliya kuvvetinde bir heyula tasavvur ettirilmek istenilen bu sarayın içinde söylüyorum. Yalnız artık bu saray zillullahların, yani tanrı gölgesi değil, zil yani gölge olmayan hakikat olan milletin sarayıdır. Ve ben burada milletin bir ferdi, bir misafiri olarak bulunmakla bahtiyarım. Bundan böyle çok sık misafir olacaktı. Dipnot AS'de cilt 2 sayfa 265. Mustafa Kemal'in Cumhurbaşkanı olarak İstanbul'u ilk ziyareti kötü bir olayla damgalandı. Polis bir grup Ermeni'nin gizlice ülkeye girdiğini ve Cumhurbaşkanı'nın gitmek istediği Beyoğlu'ndaki Tokatlayan Oteli yakınındaki bir eve silah yığdığını öğrendi. Eve yapılan baskında grubun 3 üyesi öldürüldü. Yetkililer Ermenilerin Abdülhamit'in Yıldız Sarayı'nda açılmış olan kumarhaneyi soymaya hazırlandıklarını açıkladılar. Hedefin kumarhane değil Mustafa Kemal olduğu ve Ermenilerin de muhtemelen Rus Bolşeviklerin finanse ettiği, komünistler oldukları dedikoduları kaçınılmaz bir biçimde ortalığa yayıldı. Ermenilerin sürgündeki önde gelen İttihatçı liderleri öldürmüş olmaları ve bir yıl önce Mustafa Kemal'e karşı bir suikast girişiminde bulunulması bu dedikodulara bir gerçeklik havası katıyordu. Ama Rusların bu konuyla bağlantısını açıklamak çok zordu. 19 Eylül'de Dahiliye Vekilliği kumarhane soygununu önlediği için emniyet teşkilatını tebrik etti. Dipnot: Bu olay Milliyet Gazetesi'nde 1998 Kasım'ında yayınlanmıştır. Cumhurbaşkanına bir suikast düzenleneceği söylentisine inanan ABD Büyükelçisi Joseph Grove bu durumu Washington'a rapor etmişti. Grove, cilt 2 sayfa 725. Korkularından sıyrılan Mustafa Kemal, yeni başkentin dayanılmaz sıcağından kurtulabilmek için her yaz İstanbul'a gelmeye başladı. Daha sonraki yıllarda Florya sahilinde Marmara Denizi'ne uzanan bir villa yaptıracaktı. Denize girmek, devrimden kaçan beyaz Rusların İstanbul'a getirdiği çağdaş bir modaydı. Daha önce de Çeşme'de denize girmiş olan Mustafa Kemal, Florya'da düzenli olarak yüzmeye başladı. Denizi çok seviyordu. Kürek çekiyor, Boğaz'a ve Marmara Denizi'ne açılıyordu. İzmit Körfezi'nin ağzında İstanbul'a gemiyle 2 saat mesafedeki Yalova Kaplıcalarında bir otel inşa ettirdi ve yakınında 2 çiftlik arazisi edindi. Yüzmek, dans etmek, otellere, restoranlara, gece kulüplerine gitmek gibi çağdaş eğlencelerden zevk aldığı gibi güneşin batışından doğuşuna dek süren geleneksel Osmanlı keyiflerinden de haz ediyordu. 1927 yazı bu eğlencelerin başlangıcına işaret etti. Ama halen tamamlanmamış işler vardı ve çağdaş mesajlar sıradaydı. Dolmabahçe Sarayı'nda yaptığı konuşmada düşünce ve duyguların ancak bilim ve bilgiyle örüldüğü zaman gerçek tatminin yaşanacağını söyledi. 6 gün sonra bir öğretmen grubuyla konuşurken kendilerinden önceki hocalar nasıl din yoluyla çocukları eğitmişlerse onların da çağdaş bilgiyle öğrencilerini eğitmeleri gerektiğini anlattı. Dipnot AS'de cilt 2 sayfa 266. Tamamlanmayan işlerin birincisi başarılarını kendi bakış açısından açıklamaktı. 1918 yılında gazeteci Ruşen Eşref Ünaydın ile konuşurken Gelibolu Savaşı'nda kendisini İstanbul'un kurtarıcısı olarak tanıtarak bu süreci başlatmıştı. 1922 yılında liberal gazeteci Ahmet Emin Yalman'a dahi yönünün çocukluk ve ilk gençlik döneminde nasıl geliştiğini anlatmıştı. Dipnot adı geçen eser cilt 3 sayfa 35-50. Yayıncısı Yunus Nadi Abaloğlu ile 1924 yılında yaptığı görüşmede de yine anılarından söz etmişti. Dipnot adı geçen eser sayfa 97-102. Sonunda 1926'da Falih Rıfkı Atay ve Mahmut Soydan'la yaptığı uzun görüşmede İttihat ve Terakki liderleriyle aralarındaki ilk anlaşmazlıkları anlattı. Dipnot adı geçen eser sayfa 111-117. Şimdi İstiklal Savaşı'nda ulusal direnişi nasıl yönettiğini, Cumhuriyet'in ilanını, reformları ve sonuçlarını tümüyle anlatmanın zamanı geldiğine karar verdi. Bu açıklama için 15 Ekim'de Ankara'da başlayacak olan Cumhuriyet Halk Fırkası Kongresi seçildi. Dipnot: Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin 1919 yılında Sivas'ta yapılan kuruluş kongresi, partinin de ilk kongresi olarak kabul edildiği için bu resmen ikinci kongre olarak tanımlanmıştır. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası üyeleri de kendilerini bütün milliyetçileri kapsayan örgütün mirasçıları olarak gördüklerinden bu iddia tartışmaya açıktır. Mustafa Kemal İstanbul'da 3 ay kaldıktan sonra 10 Ekim'de Ankara'ya döndü ve derhal işe girişip yapacağı konuşmayı bir dizi sekretere yazdırmaya başladı. 15 Ekim'de birinci bölümünü okuduğu zaman nutkun ayrıntılı metni henüz tamamlanmamıştı. Açılış cümlesi, 1919 yılı Mayıs'ının 19. günü Samsun'a çıktım konuşmanın havasını belirtmeye yeterliydi. Çağdaş Türkiye'nin doğuş tarihinin kişisel öyküsü, ulusun iradesini keşfedip canlandıran bir adamın başarısı olacaktı. Konuşmanın tamamlanması 6 gün sürdü. Her oturumun sonunda Gazi tekrar çalışma masasına dönüp arşivini karıştırdı ve bir sonraki gün söyleyeceklerini hazırladı. Sonunda 20 Ekim'de konuşma hürriyet ve bağımsızlığın Türk gençlerine emanet edildiği, kendilerini büyük savaşın sonundaki gibi onun üstesinden geldiği zor koşullar altında bulsalar bile bunları savunmaları gerektiğini belirten bölümle son buldu. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur diye tamamladı sözlerini. O dönemde dünyadaki bütün politikacılar asil kan sözlerini dillerinden düşürmüyordu. Atatürk'ün ülke gençliğine hitabesini Türk okullarında okuyan herkes bilir ama kendi sunduğu ilk konuşma ustası olduğu Osmanlıca diliyle hazırlanmıştı ve yine kendi yaptığı dil reformlarının sonunda yeni kuşakların bunu anlaması olanaksız hale gelmiştir. Aradan geçen yıllar boyunca tekrar tekrar yayınlanan nutkun dili her seferinde biraz daha sadeleştirilmiştir. Latin harfleriyle basılan ilk metin 600 sayfa uzunluğundadır ve 300 belgenin yer aldığı ek bir cildi vardır. Dipnot: 1989 baskısında. Konuşmanın başlangıcı son derece ayrıntılı olmasına karşın Şeyh Said isyanı ile İzmir'deki suikast girişiminden üstünkörü söz edilmektedir. Türk gençliğine hitap eden, hemen önce ise reformların ilerleyebilmesi için Takrir-i Sükun Kanunu'nun ve İstiklal Mahkemelerinin zorunlu olduğunu anlatan bölüm vardır. Bu konuşma, yani nutuk, hem bir savunu hem de bir polemiktir. Mustafa Kemal ülkenin egemenliğini sağlamak için Cumhuriyet'in kurulmasının gerekli olduğunu ama ulus bunu kabul etmeye hazır olana dek hedefini gizli tutmak zorunda kaldığını ve çeşitli aşamalarla uygulamaya koyduğunu söylemiştir. Milli mücadeleye beraber başlayan yolculardan bazıları, milli hayatın bugünkü Cumhuriyet'e ve Cumhuriyet kanunlarına kadar uzanan gelişmelerinde, kendi fikir ve ruh kabiliyetlerinin kavrayış sınırı bittikçe bana karşı direnişe ve muhalefete geçmişlerdir. Dipnot, Nutuk sayfa 11. Bu sözler ve bundan sonra aktarılan bazı olaylar Mustafa Kemal'e muhalif olanlara karşı son derece sert bir ifadeye sahiptir. Onun ölümünden sonra kendi anılarını yayınlayan muhalifler genelde saygılarını belirtmişler ve bazı iddialarını reddetmişlerdir. Mustafa Kemal'e liderlik yarışında rakip olabilecek tek milliyetçi komutan olan Kazım Karabekir, kendi anılarının özetini henüz Gazi ölmeden yayınlamak istemiş ama yayın evi basılmış ve kitaplar yakılmıştı. Bir kopyası ise Mustafa Kemal'e verilmiş ve o da sayfa kenarlarına bazen çocukça ya da şantaj gibi öfkeyle, bazen de soğukkanlılıkla tetkik edilecek notlarını almıştır. Dipnot, Mumcu editör Kazım Karabekir anlatıyor, sayfa 179-186. Karabekir anılarının özetini 1951 yılında yayınladı ve 1960'da son derece ayrıntılı kalın bir kitap daha çıkarttı. Yayıncı mahkemeye verilince 1969 yılında beraat edene dek Karabekir'in anıları halka ulaşamadı. Refet Bele ise kısa ve kesin konuştu. Yıllar sonra Gazi'nin sofrasına davet edilince anlattıklarını "Atma Kemal, atma" diyerek kesti. Olayı aktaran bir Çankaya sekreteri Gazi'nin bu sözlere aldırış etmediğini söyledi. Dipnot, Derin, sayfa 45. Mustafa Kemal nutukta anlattıklarını ve daha önceki röportajlarda söylediklerini manevi kızı Afet'e ve masasında bulunan başka konuklarına farklı anılarını aktararak genişletti. Nasıl heykellerinin yapılmasını destekleyerek kendi kültünü yaratmışsa, anlattıklarıyla da efsanesini kendi oluşturdu. Nutuk yine de çağdaş Türkiye Devleti'nin yaratılış tarihi konusunda önemli bir kaynak olarak yerini korurken, yaratıcısının bir anıtı ve onun ülkesini modern dünyaya götürmekteki kararlılığını gösterişli bir ifadesi oluyor. Mustafa Kemal kürsüden indiği zaman uygulamaya başladığı program henüz tamamlanmamıştı. 29 Ağustos 1927'de seçim için kendi partisinin adaylarını tanıtmıştı. Ulusunun kendisine gösterdiği güveni sarsmamak için her birini özenle seçtiğini söyledi. Dipnot ATTB sayfa 580. Adaylara itiraz edilmedi ve sonunda Mustafa Kemal'in muhaliflerinden temizlenmiş olan meclis, 1 Kasım'da onu oy birliğiyle tekrar Cumhurbaşkanı seçti. 1931 ve 1935 yıllarında bu oylama aynı biçimde yinelenecekti. 9-10 Nisan 1928'de meclis Mustafa Kemal'in söyleminde öngördüğü gibi anayasanın İslam dininden söz eden tüm maddelerini çıkarttı. Artık İslamiyet resmi din olmaktan çıktı. Meclis bundan böyle şeriat kurallarını uygulatmak zorunda değildi ve milletvekili yemini de laikleştirildi. Dipnot Özerdim sayfa 100-101. Hilafetin kaldırılmasıyla ilk önemli adımı atılmış olan laiklik süreci şimdi tamamlanmıştı. Yeni laik cumhuriyet Mustafa Kemal'in kişisel felsefesini yansıtıyordu. 1928'de yayınlanan bir kitabında Grace Allison onun 1926-27'de kendisine söylediklerini aktarıyor. Benim bir dinim yok ve bazen bütün dinlerin denizin dibini boylamasını istiyorum. Hükümetini ayakta tutmak için dini kullanmaya gerek duyanlar zayıf yöneticilerdir. Adeta halkı bir kapana kıstırırlar. Benim halkım demokrasi ilkelerini, gerçeğin emirlerini ve bilimin öğretilerini öğrenecektir. Batıl inançlardan vazgeçilmelidir. İsteyen istediği gibi ibadet edebilir. Herkes kendi vicdanının sesini dinler. Ama bu davranış ne sağduyulu mantıkla çelişmeli ne de başkalarının özgürlüğüne karşı çıkmasına yol açmalıdır. Dipnot Allison sayfa 24. Ne var ki rasyonalistlerin çoğu gibi Mustafa Kemal'in de batıl inançları vardı ve düşlerinde işaretler arardı. Dipnot Halide Edip sayfa 170. İstiklal Savaşı sırasında 1922 Mart'ında ateş hattını teftiş ederken komutanlarla toplantı yaptığı akşamlar Kur'an'dan parçalar okutmuştu. Dipnot Ali Mithat İnan Atatürk'ün not defterleri, defterlere yazılanların fotokopileri kitabın eklerinde sayfa 10-12. Ama artık bu uygulamayı bırakmıştı. Sağduyulu mantık ilerlemeyi sürdürdü. 24 Mayıs 1928'de uluslararası rakamlar, türetilmiş oldukları Arapça rakamların yerine kullanılmaya başlandı. Dipnot Özerdim, sayfa 101. Yasa 24 Mayıs 1928'de oylandı ve 4 gün sonra yürürlüğe girdi. Bundan sonra atılacak ilk adım, Türkçenin İslam kültürünün dilleri olan Farsça ve Arapça ile bağlantısını kesmekti. Osmanlı Türkçesinde bu dillerin önemi İngilizce'de, Latince ve Yunanca'nın öneminden çok daha fazlaydı. Arap alfabesi kullanıldığından sözcüklerin özgün biçimleri korunuyor ve tekrar Arapça sözcüklerin türetilmesini sağlıyordu. Yazı ile din el ele gidiyordu. Türkçe dilli Rumlar Türkçe'yi Yunan harfleriyle yazarken Ermenilerle Yahudiler de yine kendi alfabelerini kullanıyorlardı. Latin alfabesinin kullanılması bazı Türk ilericilerinin daha büyük savaş öncesine savundukları gibi Türkleri batılı Hristiyanlarla aynı potaya sokacaktı. Üstelik batılı Hristiyanların gitgide laikliği seçmeleri işi biraz daha kolaylaştıracaktı. Arapça yazının bazı zorlukları vardı. Harfler sözcüklerin başında, ortasında, sonunda ya da tek başlarına oldukları zaman dört ayrı biçimde yazılıyorlardı ve kısa sesliler de yazıda kullanılmıyordu. Arapça yazı klasik Arapça fonetiğini yansıttığından daha az sessizi ve daha fazla seslisi olan Türkçe'ye pek uymuyordu. Büyük savaşın başında Enver harflerin yalnızca tek başlarına oldukları biçimlerini kullanan değiştirilmiş bir Arap alfabesi ortaya çıkarmıştı. Tahsilli Türklerin çoğu gibi Mustafa Kemal de bunun yararsızdan da kötü olduğunu düşünmüştü. Dipnot Ünaydın sayfa 28-31. Harfler birbirine bağlı olmayınca bir bakışta okumak olanaksızdı ve Türkçenin sesini verebilmek amacıyla herhangi bir sözcük için gerekli olmayan harfleri de kullanmak gerekiyordu. Üstelik yenilenmemiş Arap alfabesi gibi Türkiye ile Latin alfabesini kullanan gelişmiş ülkelerin arasındaki ilişkiyi güçleştiriyordu. 1928 Haziran'ında Mustafa Kemal Ankara'da Latin alfabesinin Türkçe fonetiğe uygun olarak nasıl kullanılabileceğini saptamak üzere bir komite kurdu. Dipnot Atay Çankaya sayfa 430, Emre sayfa 325. Gazeteci Falih Rıfkı komitenin vardığı sonuçları İstanbul'a aktardı ve Mustafa Kemal bunları biraz daha sadeleştirdi. Önerilerden biri yumuşak K sesi için Q harfinin kullanılmasıydı. Ama Mustafa Kemal kendi adını K harfiyle yazdığından bu öneri dikkate alınmadı. Dipnot, Falih Rıfkı Mustafa Kemal'in büyük harfleri pek yakından tanımadığını ve Q harfinin küçük harf biçiminden hoşlanmadığını söylüyor. Çankaya, sayfa 441. Yıllarca Fransızca kitap okuduğundan bu görüş pek doğru olamaz. İstanbul'un eğitimli insanlarının konuştuğu dili yansıtan ve Mustafa Kemal'in de kendi Balkan şivesine oldukça yakın olan bir yazım modeli seçildi. Harflerin çoğu Fransızca ya da Almanca'da taşıdıkları değerlere sahip olacak ve konuşulan Türkçenin ana seslerin her biri için ayrı harfler kullanılacaktı. Bu nedenle Latin alfabesinden farklı olarak çengel, şapka gibi işaretler kullanılacaktı. Arapça ve diğer yabancı dillerden alınan sözcükler Türkçe telaffuz edildiği biçimde yazılacaktı. Dipnot: bu nedenle bazı tutarsızlıklar ortaya çıktı. Geometri, geometri olarak kabul edilirken, geologi, jeoloji biçimini aldı ve geografi, Arapçadaki coğrafya yazılışını korudu. Harflerin kullanılma biçiminin oturması epey zaman aldı. Yaşlı kuşak Arapçanın etkisi altındaydı. Bazıları daha farklı telaffuz ettiklerinden sözcükleri farklı yazıyorlardı. Latin alfabesini kullanılmaya başlamasından bu yana geçen 70 yıl içinde Türkçenin yazılış biçiminde tümüyle bir tutarlılık sağlanamadı. Ama belki bilgisayarların yazım denetleme programları bunu artık kolaylaştırabilir. Yine de tutarsızlıklar Atatürk'ün yaptığı reformun değerini düşürmemiştir. Şimdi Türkçe okuyup yazmak Arap alfabesinin kullanıldığı zamana göre çok daha kolay ve Avrupa dillerini öğrenen milyonlarca insan yeni baştan bir alfabe öğrenmek zorunda kalmıyor. Buna karşılık İslam dillerini öğrenmek zorlaştı. Artık Arapça köklerden yeni sözcükler türetilmiyor. Arap ve Farsça kökenli sözcükler taşlaştı. Kısa ve uzun sesleri ayırt etmeyen Latin alfabesi bu sözcüklerin telaffuzunu ve kullanımını etkiledi. Dilde kesinliğe inananların kusur olarak gördükleri kullanım biçimleri artık standart Türkçe haline geldi. Dil Komisyonu Latin alfabesine geçmek için 5 ile 10 yıl arasında bir süreye gerek olduğunu belirtince Mustafa Kemal ya 3 ayda yapılacak ya da hiç yapılmayacak diyerek iki alfabenin birlikte kullanılmasının daha iyi bilinenin tercih edilmesine yol açacağını söyledi. 9 Ağustos 1928 tarihinde İstanbul'daki bir halk toplantısını Latin alfabesinin kullanılacağını açıklamak için uygun buldu. Değişikliği Arapçadan Türkçe harflere geçiş olarak tanıtarak dinsiz Franklerin alfabesini vatansever milliyetçi Türklerin alfabesi biçimine sokuverdi. Mustafa Kemal daha önce heykelinin dikildiği saray burnunda bir lokantada düzenlenen açık hava eğlencesine davet edilmişti. Hem bir batı müziği orkestrası hem de Mısırlı şarkıcı Müniretül Mehdi Hanım'a eşlik eden doğu çalgıcıları vardı. Gazi'yi görmek ve müzik dinlemek için büyük bir kalabalık toplanmıştı. Mustafa Kemal neşeliydi. Latin alfabesiyle yazdığı notları bir delikanlıya okutmak istedi. Delikanlı hiçbir anlam çıkaramadı. "Şüphesiz okuyabilir," diye yüreklendirdi Mustafa Kemal. "İsterim ki bunu hepimiz 5-10 gün içinde öğrenesiniz." Notları verdiği Falih Rıfkı elbette hepsini rahatça okudu. Mustafa Kemal sözlerinin ipucunu müzikten aldı. Bilhassa sahneyi birinci olarak tezyin eden Müniretül Mehdiye Hanım sanatkarlığında muvaffak oldu dedi ve devam etti. "Fakat benim Türk hissiyatım üzerinde artık bu musiki, bu basit musiki Türk'ün çok münkeşif ruh ve hissini tahmine kâfi gelmez. Şimdi karşıda medeni dünyanın musikisi de işitildi. Bu ana kadar şark musikisi denilen terendümler karşısında kansız gibi görünen halk derhal harekete ve faaliyete geçti. Hepsi oynuyor ve şen, şatırdırlar, tabiatın icabatını yapıyorlar. Artık millet hatalarını kanı ile tasih etmiştir, artık müsterihtir, artık Türk şendir, fıtratinde olduğu gibi artık Türk şendir." Mustafa Kemal kendinden söz ediyordu. Dans etmekten ve Alaturka müzikten hoşlanıyordu. Ama gençlere yalnızca medeni müzik diye tanımladığı Batı müziğinin öğretilmesini istiyordu. Müziksiz devrim olmaz derken aklından geçen klasik Batı müziğiydi. Dipnot: Atay, Çankaya, sayfa 410. 1927'de Ankara'da bir resital veren Alman piyanist Wilhelm Kempfe de kendi fikirlerini açıklamıştı. Klasik müziğin kendi yarattığı devrimin kaynağı olan Batı kültürünün bir parçası olduğuna inanıyordu. Müzikte reform olmadıkça diğer alanlardaki reformların eksik kalacağını düşünüyordu. Bu görüşme çok geçmeden besteci Paul Hindemith'in seçilerek onun yardımıyla Ankara'da bir konservatuar açılmasına ve Türkiye'de müzik eğitiminin örgütlenmesine varacaktı. Dipnot: bu bilgiyi ünlü Türk piyanist İdil Biret'in kocası Şefik Yüksel'e borçluyum. Yüksel, Wilhelm Kempf hakkındaki öyküyü ilk kez 21 Kasım 1995 tarihinde Bayerische TV programında anlattı. Mustafa Kemal çok uzun zamandır fazla içki içmekle suçlanıyordu. Şimdi ise konuyu kendisini suçlayanların aleyhine çevirdi. Sarayburnu Parkı'ndaki toplantıdan ayrılmadan önce kadehini kalabalığa doğru kaldırıp, "Eskiden bunun bin mislini mezbelelerinde gizli gizli içerek envai mefsedeti irtikap eden mürai sahtekarlar vardı. Ben sahtekar değilim, milletimin şerefine içiyorum," dedi. Dipnot: ASD Cilt 2, sayfa 272-274. Eskiden sahtekarlar ve ikiyüzlüler gizli gizli 1000 defa daha fazla içerler ve her türlü kötülüğe bulaşırlardı. Kadehindeki rakıyı bir yudumda bitirip kalabalığın arasından geçti ve kendisini Büyükada Kulübü'ndeki resmi bir ziyafete götürmek için bekleyen tekneye bindi. Gece giysileriyle onları karşılayan davetlileri görünce Falih Rıfkı'ya dönüp, "Çocuk, orada yaptığımızı burada yapamazdık," dedi. Dipnot Atay Çankaya, sayfa 442. Latin alfabesine en fazla direnişi doğal olarak eğitimli seçkinler gösterdi. 1927 yılında yapılan ilk sayımda 13 milyon 650 bin olarak belirlenen nüfusun büyük çoğunluğu okur yazar değildi. Çoğu insan yeni Latin alfabesiyle başlayarak okuma yazma öğrendi. 11 Ağustos 1928'de Mustafa Kemal yeni alfabenin ilk dersini Dolmabahçe Sarayı'nda verdi. Öğretmen rolü oynamak çok hoşuna gitti ve bu dersi taşraya da öğretebilmek için 23 Ağustos'ta bir yurt gezisine çıktı. Bütün milletvekillerine onun izinden gitmeleri söylendi. Yeni alfabenin kullanımını 1 Ocak 1929'dan itibaren zorunlu hale getiren yasa meclisin açıldığı 1 Kasım günü oylandı. Türkiye'nin dört bir köşesinde yeni harflerle okuma yazma öğretmek için millet mektepleri açıldı. 1936 yılında bu okulların görevi halk evlerine devredildi ve 2,5 milyon okur yazarlık diploması dağıtıldı. Dipnot Ana Britannica, cilt 15 sayfa 94. Bu süre içinde 16 milyona ulaşan nüfusun okur yazarlık oranı 2 kat artarak %10'dan %20'ye çıktı. Gerçi ilerleme istikrarlı biçimde sürüyordu ama Mustafa Kemal'in son günlerine dek yönettiği ülke genelinde okur yazarlıktan yoksundu ve yönetici sınıf küçüktü. 1923 ile 1929 yılları arasında büyük bir hızla gerçekleştirilen reformlar ancak zaman içinde etkili oldu ve uzak köylere 2. Dünya Savaşı'nın bitiminden önce ulaşamadı. Mustafa Kemal ülkesinin içinde gelişeceği bir çerçeve yaratmıştı. Bütün devrimler gibi onun reformları da önce topyekün bir değişim olarak kabul edilmişti. Ama ilk etkileri yönetici sınıfın yaşamı üzerinde görülmüştü. Cumhuriyet neredeyse Osmanlıların memur sınıfını olduğu gibi devraldığı için bu sınıfın yapısı hemen hemen hiç değişmemişti. Türkiye'nin sosyal tarihindeki en büyük kopukluk Atatürk'ün reformlarıyla değil, daha önceden ülkenin çok uzun zamandır sanatkarlıklarına dayandığı Hristiyanların terk etmeleriyle ortaya çıkmıştı. Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet gerçekten yeni bir Türkiye'ydi. Ama yeni oluşunun esası tarihinde ilk kez bir Müslüman ülke olmasından kaynaklanıyordu.